Kitabın adı Betondaki Sarışın. Yazarı Michael Connelly. 32. ayrım. Mora'nın her an sokağa girebileceğini varsayarak boş arabanın içinde iyice eğildi. Biraz sonra Sheen, ahlak masası polisinin Sunset Strip'e doğru doğuya gitmekte olduğunu bildirdi. Sierra Linda sokağının girişini geçti. Anlaşılan Mora eve gelmeyecekti. Boş yerinde doğruldu. 5 dakika kadar sessizliği dinledi. Dom'a gidiyor dedi Sheen sonunda. Dom mu diye sordu boş. Sunset üzerinde Wilcox'un yakınındaki sinema. Bilet alıp içeri giriyor. Herhalde film saatine kadar sokaklarda dolaşıp zaman geçirdi. Boş, bölgeyi gözünün önünde canlandırmaya çalıştı. Koskocaman kubbeli sinema salonu Hollywood'un en göze çarpan binalarından biriydi. Ekip 1, ben ekip lideri. İkiye ayrılmanızı ve birinizin kuşkuluyla birlikte içeri girip diğerinin arabada beklemesini istiyorum. Tamam. Dom sineması Sierra Linda sokağından 10 dakika uzaklıktaydı ve Boş'un hesabına göre en fazla 1,5 saat zamanı vardı. Tabii eğer Mora film bitmeden çıkmazsa. Aceleyle arabadan inip sokağın karşısındaki eve yürüdü. Evin tüm cephesini kaplayan geniş veranda kapkaranlıktı. Kapıyı vurup yanıt beklerken dönüp karşı taraftaki eve baktı. Alt kat pencerelerinden ışık sızıyordu ve üstteki bir pencereden televizyonun mavimsi ışığı görülüyordu. Kapı açılmadı. Geriye çekilip pencerelere dikkatle baktı. Güvenlik sistemi konusunda bir uyarı ya da alarm bantları görmedi. Salon olduğunu tahmin ettiği yerin penceresinden içeri baktı. Tavanın köşelerinde içeride oluşacak hareketleri algılayan dedektörlerin mat ışıklarını aradı. Tahmin ettiği gibi hiçbir şey yoktu. Polislerin tümü en iyi savunmanın iyi bir kilit ya da iyi bir köpek olacağını bilirlerdi ya da her ikisi birden. Kapıya yaklaşıp alet çantasından minik el fenerini çıkardı. Çömelip kilitleri inceledi. El fenerini ağzına sokup üstteki emniyet kilidini aydınlattı ve 12 dişli kilidi açması 10 dakika sürdü. Bu arada alnından sızan ter damlacıkları gözlerini yakmaya başlamıştı. Gömleğini pantolonundan sıyırıp yüzünü kuruladı. Terden ıslanan aletlerini kuruladı ve yolun karşısındaki eve bir göz attı. Değişen bir şey yoktu. Hala lambalar ve televizyon açıktı. İkinci kilitle uğraşmaya başlarken yaklaşan bir araba sesi duydu. Feneri söndürüp araba geçene dek veranda korkuluğunun arkasına sindi. Tekrar kilide el atınca direnç göstermediğini fark etti. Tokmağı çevirince kapı açıldı. Emniyet kilidi caydırıcı olması için takılmıştı. Bir hırsız bunu açmayı başarırsa öteki kilit yalnızca daha fazla uğraşmasını sağlayacaktı ama kilitlemeye ne gerek vardı? Eşikte durup gözlerini karanlığa alıştırmaya çalıştı. Vietnam'dayken bir tünele girince gözleri 15 saniyede karanlığı delerdi ama şimdi daha uzun sürüyordu. Ya antrenmansız kalmıştı ya da yaşlanıyordu. Gölgelerin içindeki şekilleri görmeye başlayınca ''Hey, Ray!'' diye seslendi, ''Evde misin? Kapıyı açık bırakmışsın, kimse yok mu?'' Birkaç adım ilerleyip salondaki eşyaları gözden geçirdi. Daha önce de bazı evlere ve hatta başka bir polisin evine gece girmişti ve her seferinde heyecan, korku ve panik duygusunun karışımını yaşamıştı. Hiç kimseye tarif edemeyeceği garip bir güce sahip olduğunu hissediyordu. Bir an için panik duygusu arttı ve düşünceleriyle duygularının arasındaki nazik dengeyi tehdit etti. Gazete manşetleri belirdi gözlerinin önünde. Davalı polis izinsiz eve girdi. Bu düşünceyi derhal beyninden kovdu. Başarısızlığı düşünmek bir bakıma davet etmek demekti. Merdivenleri görünce Mora'nın ganimetlerini yatak odasında ya da bir televizyonun yakınında saklayacağını düşündü. Aramaya önce yatak odasından başlamaya karar verdi. İkinci kattaki iki odanın arasında banyo vardı. Sağ taraftaki odanın zemini halı kaplanıp bir jimnastik salonuna dönüştürülmüştü. Kürek, bisiklet ve boşun ne olduğunu çıkaramadığı bir makine daha vardı. Bir rafın üzerine çeşitli ağırlıklar sıralanmıştı. Duvarın biri yerden tavana aynayla kaplıydı. Tam göz hizasındaki çatlak bir örümcek ağı gibi yayılmıştı. Boş aynadaki çatlak aksine bakarken Mora'nın burada durup kendi yüzünü incelediğini hayal etti. Saatine bir göz attı. Mora sinemaya gireli 30 dakika olmuştu. Telsizi açtı. Ekip 1, durum ne? Hala içeride, sen ne yapıyorsun? Burada takılıyorum. Gerekirse çağır beni. Televizyonda ilginç bir şey var mı? Henüz yok. Rollenberger'ın sesi duyuldu. Ekip 1 ve 6, şamatayı kesin ve telsizi ancak önemli görüşmeler için kullanın. Ben ekip lideri. Her ikisi de yanıtlamadı. Boş öteki yatak odasına geçti. Mora yatağını düzeltmemişti ve giysileri pencerenin önündeki iskemlenin üzerine atılmıştı. Işığı biraz daha güçlendirmek için el fenerinin çevresine sarılı yapışkan bantı çıkardı. Yatağın yanındaki duvarda İsa peygamberin gözleri yere eğik, göğsünde kutsal kalbi görünen bir tablosu asılıydı. Feneri yatağın kenarındaki komodine çevirince, çalar saatin yanında duran çerçeveli resmi gördü. Mora'nın yanındaki sarışın kadın, herhalde eski karısıydı. Kadının saçları boyalıydı ve vücut ölçüleri kurbanların ölçülerini andırıyordu. Acaba Mora, her seferinde eski karısını öldürdüğünü mü varsayıyordu? Buna ancak Locke ve diğer psikiyatrlar karar verebilirdi. Fotoğrafın arkasında üzerinde kutsal resim olan bir kart vardı. Elini alıp ışığa tutunca, başının çevresinde altın sarısı bir hale bulunan küçük kralın, Prag çocuğunun resmi olduğunu gördü. Komodinin çekmecesinde oyun kağıtları, aspirin kutuları, okuma gözlüğü, adres defteri gibi ıvır zıvır vardı. Prezervatifleri ise bebekçinin tercih ettiği marka değildi. Küçük telefon defterinde birçok kadın ismi vardı ama hiçbirinin bebekçi ya da taklitçi cinayetleriyle bağlantılı olmadığını anlayınca şaşırmadı. Çekmeceyi kapatınca altındaki rafta duran seks dergileri gözüne ilişti. Parlak kapaklarında kadınları, karşı cinsle ya da kendi cinsiyle çeşitli pozisyonlarda gösteren resimlerle süslü en az 50 dergi vardı. Birkaç tanesini karıştırınca Mora'nın bürosunda yaptığı gibi sağ üst köşelerinin ispirtolu kalemle işaretlenmiş olduğunu fark etti. Anlaşılan Mora eve iş getiriyordu. Yoksa dergileri eve bir başka nedenle mi getirmişti? Dergilere bakarken garip bir suçluluk duygusuna kapıldı. Ben burada ne yapıyorum diye geçirdiği içinden. Görevimi mi yapıyorum yoksa bir röntgenci miyim? İçlerinde taklitçinin kurbanlarını aramaya kalkışmayacağı kadar çok dergi vardı rafta. Ayrıca bulsa bile neyi kanıtlayabilirdi? Yatağın tam karşısındaki meşe dolabını açınca televizyon ve videoyu gördü. Televizyonun üzerinde 120 dakikalık 3 kaset duruyordu. Çekmecelerin birinde aynı tip bir kaset ve ötekinde sokaktan alınmış bir sürü orijinal kaset daha vardı. Boşun dikkati evde çekim yapmak için kullanılan 4 kasete yöneldi. Aletleri çalıştırdı ve kasetlerden birini taktı. Yalnızca çizgiler yansıdı ekrana. İleri sarınca kasetin boş olduğunu anladı. Televizyonun üzerinde bulduğu 3 kasetin de boş olduğunu anlaması 15 dakika sürdü. Orijinal ambalajları açılmıştı. Yani bunlara herhalde çekim yapılmıştı. Gerçi evinde video sistemi yoktu ama insanların kendi çektikleri kasetleri silmediklerini biliyordu. Genellikle tekrar üzerine çekim yaparlardı. Mora bunları silmek için niye zaman harcamıştı? Kasetlerden birini inceletmek için almayı düşündü ama tehlikeli olurdu. Mora eksikliğini fark ederdi. Çekmeceden çıkan kaset boş değildi. Evin içinde küçük bir kız oyuncaklarıyla oynuyordu. Arkasındaki pencereden karla kaplı bahçe görünüyordu. Bir adam odaya girip kıza sarıldı. Boş, adamın Mora olduğunu sandı bir an. Sonra adam, "Gabriel, Rey amcanı atını ne kadar sevdiğini göster," dedi. Kız oyuncak ata sarılıp, "Çok seviyorum Rey amca," diye bağırdı. Boş kaseti kapatıp bulduğu çekmeceye yerleştirdi ve çekmecelerin ikisini de dışarı çıkarıp altındaki boşluğa baktı. Yatağın üzerine çıkıp dolabın üstüne bir göz attı. Hiçbir şey yoktu. Televizyonla videoyu kapatıp dolabın kapaklarını örttü. Neredeyse bir saattir buradaydı. Giysi dolabı olarak kullanılan girintinin iki yanına özenle askılar sıralanmıştı. Yerde 8 çift ayakkabı duruyordu. İlgi çekecek başka bir şey göremeyince tekrar yatak odasına dönüp aceleyle yatağını, altını ve çalışma masasının çekmecelerini araştırdı. Aşağı kata inip salona tekrar bir göz attı ama televizyon yoktu. Mutfakta ve yemek odasında da yoktu. Mutfağın yanından arkaya doğru kısa koridor, daha sonra inşa edilmiş bir garaja ya da ek bir odaya açılıyordu. Tavanda havalandırma tesisatının delikleri görülüyordu. Beyaz cam döşeme tahtaları, diğer odalardaki kahverengi meşe parkeler kadar eski değildi. Birinci kapının ardında çamaşırhane vardı. Çamaşır ve kurutma makinelerinin üstündeki dolaplarda ilgi çekici bir şey göremedi. İkinci kapının açıldığı banyonun tesisatı ise üst kattaki banyoya oranla daha yeniydi. Sonuncu kapının ardında üzerinde pembe bir örtü bulunan baldaken bir karyola vardı. Bir kadının odası olduğu belliydi. Hafif bir parfüm kokusu geldi burnuna. Ama odanın yaşanıyor gibi bir havası yoktu. Daha çok birini bekler gibiydi. Mora'nın uzaktaki bir üniversitede okuyan bir kızı olup olmadığını merak etti. Yoksa boşanmadan önce karısı mı bu odayı kullanmıştı? Bir köşedeki tekerlekli masanın üzerinde televizyonla video duruyordu. Alttaki kaset çekmecesinde yalnızca bu sokeyinde kullanılan diske benzeyen metal bir cisim vardı. Yukarıdaki kondisyon aletlerinden birine ait olacağını düşünerek yerine bıraktı. Beyaz şifonyerin üst çekmecesinde kadın iç çamaşırları, ikinci çekmecesinde ise makyaj malzemeleri gözüne çarptı. Ama hepsi de evde kullanılmak üzere hazırlanmış, büyük boy kutulardaydı. Çantada taşınamayacağından taklitçinin kurbanlarına ait olamazdı. Bu odayı kullanan kadına ait olmaları gerekiyordu. Alttaki üç çekmece tümüyle boştu. Şifonyerin üzerindeki aynaya bakınca yine ter içinde kaldığını gördü. Saatine bir göz atınca bir saat geçtiğini fark etti. Dolabın kapağını açtı ve korkuyla kendini geri attı. Kapının yanına sığınıp tabancasını çekti. "Ray, sen misin?" Yanıt gelmedi. Dolabın aslında içine girilen küçük bir giyinme odası olduğunu anladı. Lambanın düğmesine basıp çömelerek kapıyı açtığı anda gördüğü adama tabancasını doğrulttu. Uzanıp aceleyle ışığı söndürdü. Elbise askılarının üstündeki rafta köpük bir topun üzerinde uzun siyah saçlı bir peruk duruyordu. Boş, soluğunu tutarak içeri girdi. Elini sürmeden peruğu inceledi. Bunun ne işi vardı? Sağ tarafta birkaç ipek kadın giysisi ve geceliği asılıydı. Yerde ise bir çift incecik topuklu kırmızı ayakkabı duruyordu. Öteki tarafta kuru temizlemeci poşetlerindeki giysilerin ardında bir fotoğraf makinesi ayağı gözüne çarptı. Damarlarındaki adrenalinin daha hızlı aktığını hissetti. Askıların üzerinde olan raftaki kutuların birinde Japonca yazılar gözüne çarptı. Ağır kutunun içinde bir video kamera ve projektör duruyordu. Koskoca kamera her dükkanda bulabileceğiniz cinsten değildi. Televizyon ekiplerinin kullandıklarını andırıyordu. Ayrılabilen bir aküsü ve flaşı vardı. 2,5 metrelik bir kablo ile oynatıcıya bağlanmıştı. Üzerindeki küçük monitör ve kurgu düğmeleri dikkatini çekti. Mora'nın böylesine pahalı bir makineye sahip olması ilginçti ama bir anlam çıkaramıyordu. Acaba bunu bir porno film yapımcısının bürosuna yapılan baskında ele geçirip kanıt arşivine göndermemiş olabilir miydi? Kameranın kaset gözü boştu. Dikkatle hepsini kutuya yerleştirip rafa kaldırdı. Böylesine araç gereci olan bir adamın evindeki kasetlerin boş olması ilgi çekiciydi. Dolabın içine son kez göz atarken, kasetlerin çok kısa bir süre önce silinmiş olabilecekleri aklına geldi. Eğer bu olasılık doğruysa, anlaşılan Mora, izleme ekiplerini fark etmişti. Saati 70 dakika geçtiğini bildiriyordu. Sınırını zorlamaya başlamıştı. Bir an bakışlarını yatağın üzerinde odaklayıp her şeyi bir araya getirmeye çalıştı. Gitme zamanının geldiğini anlayarak kapıya yöneldi. Tam odadan çıkarken bir kez daha televizyonla videoya baktı ve bir noktaya atladığını fark etti. Derhal diz çöküp makinaları çalıştırdı. Bir düğmeye basınca bir kaset dışarı çıktı. Yerine sokup geri sarmaya bastı. Televizyonu açıp telsizi eline aldı. "Ekip 1 nasıl gidiyor? Sinema boşalıyor, onu bekliyorum." Doğru söylemediğini biliyordu Boş. Hiçbir film bu kadar kısa sürmezdi. Üstelik Dom'da tek film oynardı. Yani Mora, film başladıktan sonra içeri girmişti. Tabii eğer gerçekten girdiyse, adrenalin düzeyi paniklemesine yol açtı. "Bittiğinden emin misin ekip 1? Sinemaya gireli ancak bir saat oldu." "İçeri giriyoruz." Şi'nin sesi kapıldığı paniği yansıttı. Boş anladı. "İçeri giriyoruz." Yani Opel, Mora'nın peşinden sinemaya girmemişti. Rollenberger'in emrini dinlemişler ama uygulamamışlardı. Bunu yapamazlardı. Mora bir gün önce ikisini sandviç büfesinin önünde görmüştü. İçlerinden birinin karanlık sinema salonuna girip onu araması tehlikeli olurdu. Mora onu fark ederse neler olup bittiğini anlardı. Şi'nin teğmenin emrine evet demişti çünkü bunu yapmazsa bir gün önce neredeyse kendilerini ele vereceklerini ona anlatmak zorunda kalacaktı. Kaset başa sarılmıştı. Boş, hiç kıpırdamadan eli düğmenin üzerinde kala kaldı. İşi berbat etmişlerdi. Mora bir poliste. Peşine takılanları fark etmiş ve onları atlatmak için sinemaya girmişti. Düğmeye bastı. Kaset silinmemişti. Ekrandaki resimlerin kalitesi Boş'un 4 gün önce X Marks The Spot adlı dükkanın küçük bölmelerinde izlediklerinden çok daha iyiydi. uzun metrajlı, profesyonel bir porno filmin tüm özelliklerine sahipti. Ekranda baldakan karyolanın üzerinde sevişen iki erkekle bir kadın görülüyordu. Boş, bir süre baktı ve ileri sarma düğmesine bastı. Hareketler hızlanınca adeta bir komediye dönüştü. İnanılmaz bir hızla her türlü pozisyonda sevişiyorlardı. Sonunda normal hıza indirip oyuncuları inceledi. Kadın taklitçinin kurbanlarına benzemiyordu. Dolaptaki siyah peruğu takmıştı. Sıska ve çok gençti. Yasal açıdan kadın denemeyecek kadar gençti. En fazla 16 yaşında olduğunu tahmin etti. Erkeklerden biri onunla yaşıt gibi duruyordu. Üçüncü oyuncu ise Ray Mora idi. Gerçi yüzü kameraya dönük değildi ama Boş onu tanıdı. Göğsündeki altın kutsal ruh madalyonu açıkça görülebiliyordu. Kaseti kapattı. Bu kaseti unutmuşum değil mi? Televizyonun karşısında dizlerinin üstünde oturan Boş arkasını döndü. Ray Mora'nın elindeki tabanca suratına doğrultulmuştu. Merhaba Ray, hatırlattığın için sağ ol. Kaygılanma Ray, bak niçin şu, bana bakma. Ne? Bana bakmanı istemiyorum. Arkanı dön, televizyona bak. Boş söz dinleyerek, boş ekrana dikti gözlerini. Sen solaksın değil mi? Sağ elinle tabancanı çıkar ve yere koyup bana doğru it. Boş emirleri dikkatle yerine getirdi. Mora'nın tabancayı yerden aldığını duydu. Lanet herifler, benim taklitçi olduğumu düşünüyorsunuz. Sana yalan söylemeyeceğim Ray, seni izliyorduk hepsi bu. Şimdi yanıldığımızı anlıyorum, sen... Şu sandviççi de gördüğüm çocuklar. Biri onlara kuşkulu birini nasıl izleyeceklerini öğretmeli. Hiçbir bok bilmiyorlar. Biraz zamanımı aldı ama onları gördükten sonra bir şeylerin döndüğünü anladım. Yani senin hakkında yanılıyoruz öyle mi Ray? Bunu sormak zorunda mısın Boş? Şimdi gördüklerinden sonra da soracak mısın? Bence sen kafanı kıçına sokmuşsun. Beni izlemek kimin fikriydi? Eamon mı, Leyby mi? Eamon ve Leyby asayiş şubesinin müdürleriydi. Hayır, fikir benimdi, ben ortaya attım. Bu itirafın ardından uzun bir sessizlik oldu. Öyleyse şimdi senin kafanı patlatmam gerekir. Buna hakkın var değil mi? Bak Ray, yapma. Boş arkaya dönmekten vazgeçip tekrar ekrana baktı. Bunu yaparsan yaşamın tümüyle altüst olur Ray, bunu biliyorsun. Sen evime girdiğin anda altüst oldu Boş. Niçin mantıklı bir sonuca ulaşmayayım? Seni zımbalayıp ortadan kaybolurum. Yapamazsın. Çünkü sen bir polissin Ray. Öyle mi? Çıkıp gitmene izin verirsen polis olmayı sürdürecek miyim? Orada diz çöküp benim için her şeyi yoluna sokacağını mı söyleyeceksin? Ray, sana ne diyeceğimi bilmiyorum. Kasetteki çocuklar reşit bile değil. Ama bunu yasal olmayan bir arama sonucunda öğrendim. Sen bunu yok edersin, tabancanı kaldırırsın ve birlikte bir çıkar yol buluruz. Öyle mi Harry? Her şey eskisi gibi olabilir mi? Bu rozetten başka bir şeyim yok benim, bundan vazgeçmem. Ray, ben... Kes sesini, kapa çeneni. Düşünmeye çalışıyorum. Mora'nın öfkesinin yağmur gibi sırtına indiğini hissetti Boş. Sırrımı öğrendin Boş, kendini nasıl hissediyorsun? Boş'un verecek bir yanıtı yoktu. Beyni karmakarışıktı. Bundan sonra atacağı adımı, söyleyeceği kelimeyi tasarlamaya çalışıyordu. Cebindeki telsizden Şi'nin sesi duyulunca irkildi. Onu kaybettik. Sinemada yok. Şi'nin sesi kapıldığı paniği anlatıyordu. Boş ile Mora ses çıkarmadan dinlediler. Ne demek istiyorsun ekip bir dedi Rollenberger'ın sesi. Kim bu diye sordu Mora. Rollenberger, gasp cinayet masasından. Film 10 dakika önce bitti. İnsanlar çıktı ama o çıkmadı. İçeri baktım yoktu. Arabası burada ama kendisi yok diyordu Şi'nin. Birinizin içeri girdiğini varsaymıştım diye gürledi Rollenberger. O da paniğe kapılmaya başlıyordu. Girdik ama onu göremedik dedi Şi'nin. Yalancı dedi Mora. Uzun bir sessizlikten sonra devam etti. Şimdi herhalde beni bulmak için otelleri arayacaklardır. Çünkü benim taklitçi olduğuma inanıyorlar. Evet dedi Boş ama benim burada olduğumu biliyorlar. Onlarla konuşmalıyım Ray. Bunu duymuş gibi Şi'nin sesi yükseldi telsizden. Ekip 6. Şi'nin bu. Benim kod adım 6. Konuş onunla ama dikkatli ol Harry. Boş. Sağ eliyle ağır ağır telsizi cebinden çıkarıp ağzına yaklaştırdı. Ekip 1 onu buldunuz mu? Hayır, sanki uçup gitti. Televizyonda ne var? Hiçbir şey. Bu gece hiçbir şey yok. Öyleyse evden ayrılıp bize yardım etmelisin. Yola çıkıyorum dedi boş duraksamadan. Neredesiniz? Bo, ekip 6. Ben ekip lideri. Bize katılman gerek. Kuşkuluyu bulmak için tüm özel ekibi topluyoruz. Herkes Dom Sineması'nın parkında toplansın. 10 dakika içinde oradayım. Tamam. Elini aşağıya indirdi. Yani bir özel ekip ha diye sordum ora. Bak Ray, tüm konuşmalar şifreliydi. Senin evinde olduğumu biliyorlar. Eğer 10 dakika içinde Dom'un parkında olmazsam gelip beni burada ararlar. Ne yapmak istiyorsun? Bilmiyorum ama sanırım karar vermek için 15 dakikan var, değil mi? Elbette Ray, acele etme. Hata yapma. Bunu söylemek için çok geç dedi. Mora pişmanlık dolu bir sesle. Bak ne diyeceğim, şu kaseti çıkar. Boş kaseti çıkarıp sol omzunun üzerinden Mora'ya uzattı. Yok yok, senin yapmanı istiyorum. Alt çekmeceyi açıp mıknatısı al. Hokey diskine benzeyen cisim demek mıknatıstı. Boş kaseti televizyonun yanındaki sehpanın üstüne bırakıp çekmeceyi açtı. Mıknatısın ağırlığını hissedince Mora'nın ateş etmesine fırsat vermeden dönüp kafasına fırlatıp fırlatamayacağını merak etti. Denemeye kalkış, ölürsün dedim Mora. Aklından geçenleri okur gibi. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Boş mıknatısı kasetin üzerinde dolaştırdı. Evet, şimdi kontrol edelim. Becermiş miyiz dedim Mora. Pekala Ray, nasıl istersen. Boş kaseti makineye yerleştirdi ve düğmeye bastı. Ekran kapalı bir televizyon kanalının gri beyaz parazit noktacıklarıyla doldu. İleri sarmaya basınca sonuna dek aynı görüntü sürüp gitti. Kaset tümüyle silinmişti. İyi dedim Mora. Tamamdır, bu sonuncu kasette. Hiç kanıt kalmadı Ray, artık temizsin. Ama sen her zaman bileceksin ve onlara söyleyeceksin değil mi Harry? Dahili soruşturmaya söyleyeceksin, dünyayı açıklayacaksın. Hiçbir zaman bundan sıyrılamayacağım. Onun için bana temiz olduğumu söyleme sakın, herkes bunu öğrenecek. Boş yanıtlamadı. Bir an sonra döşeme tahtalarının gıcırdadığını duydu. Mora tekrar söze başladığında sesler iyice yaklaşmıştı. Sana bir ipucu vereyim Harry. Bu dünyada hiç kimse görünmek istediği gibi değildir. Hiç kimse. Evlerine girip kapılarını kilitleyince değişirler. Kim ne derse desin, kimse kimseyi tanımaz. En iyi ihtimal sadece kendini tanımaktır. Ve bazen gerçek kişiliğini görünce de başını çevirmek zorunda kalırsın. Boş birkaç saniye hiçbir şey işitmedi. Gözlerini ekrandan ayırmıyordu. Noktacıkların arasında hayaletlerin oluşup kaybolduklarını gördüğünü sandı. Gözlerinin ardında grimsi mavi bir ışığın yandığını ve başının ağrımaya başlayacağını hissetti. Bir yandan da baş ağrısı çekecek kadar uzun yaşayacağını umuyordu. Sen hep bana karşı iyi davrandın Harry, ben. Aşağı kattan bir gürültü ve bir haykırış duyuldu. Mora! Sheen'in sesiydi. Bir anda odanın içine ışık doldu ve ahşap döşemede bir sürü ayak sesi yankılandı. Sonra Mora bağırdı ve birileri üzerine atladı. Boş, parmağını telsizin konuşma düğmesinden çekip kendini sağa doğru attı. Aynı anda odada yankılanan kurşun sesinin şimdiye dek duyduğu en büyük gürültü olduğunu düşündü. 32. ayrımın sonu. Sayfa 367. Devamı 33. ayrımda.